Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 68.
Toprakların eşit olmayan biçimde dağıtılmasıyla demir yollarının yapımının ekonomik üstünlüklere göre değil de politik üstünlüklere dayandırılması gerçekleri göz önüne alınırsa, bunlar beklenenin tersine tarımın gelişmesine katkıda bulunmak bir yana, demir yolu endüstrisinin gelişmesini körüklüyor, kredi usulünün yaygınlaşmasına, tarımın ise yerinde saymasına neden oluyordu. Onun düşüncesine göre nasıl ki bir hayvanın yalnız bir organın vaktinden önce ve tek yönlü olarak gelişmesi o hayvanın genel gelişimini engelliyorsa, kuşkusuz Avrupa için zorunlu olan ve tam zamanında ortaya çıkan kredi kurumları, demir yolları, genel kaynak arttırımı ve endüstriyi geliştirme çalışmaları da Rusya'da genel yapıya zarar vermekteydi. Çünkü acele çözüm getirilmesi gereken bir temel sorun olan tarımın örgütlenmesini askıda bırakıyordu bunlar. Lenin yazı yazarken Kitty hareketinden bir gün önce kendisine patavatsızca övgüler yağdıran Prens Charsky konusunda kocasının ne kadar saçma bir endişeye kapıldığını anımsıyordu. Kıskanç diye düşünüyordu. Tanrım, ne kadar da tatlı ve aptal görünüyordu. Kıskanıyor. Onların tümünün benim gözümde aşçı Pierre kadar değeri bile olmadığını bir bilse. Kendisine yabancı gelen bir duyguyla kocasının ensesine ve kırmızı boynuna sahiplenircesine baktı. Onu işinden ayırmam çok yazık ama ne yapayım, yüzünü görmek istemiyorum. Ona baktığımı hissediyor mu acaba? Dönüp bakmasını istiyorum. İstiyorum bunu. Bakışlarını daha da güçlendirmek istercesine gözlerini iyice açtı. Onlar bütün gücü kendilerine çekip yapay bir parlaklık vermeye çalışıyorlar diye mırıldanıyordu. Karısının bakışlarını üzerinde hissederek yazmayı bıraktı. Dönüp gülümsedi ayağa kalkarken. Ne var dedi. Geri döndü diye düşündü Kitty. Hiç, arkaya baktırmak istedim sana. Onu çalışmaktan alıkoyduğu için sinirlenip sinirlenmediği anlamaya çalışarak bakıyordu kocasına. Levin mutluluktan coşarak karısına yaklaştı. Birlikte olmamız ne güzel. En azından benim için böyle dedi. Ben de burada mutluyum. Bir daha hiçbir yere, özellikle Moskova'ya gitmeyeceğim. Ne düşünüyordun? Ben mi? Düşünüyordum da. Hayır, hayır, yazmaya gitsen. Aklın dağılmasın, dedi yüzünü hafifçe buruşturarak. Benim de işim var. Şu karanfilleri kesmem gerek, anlarsın ya. Makası alıp kesmeye başladı. Levin yanına oturup küçük makasın dairesel hareketlerine bakmaya başladı. Bana ne düşündüğünü söyle, diye yineledi Levin. Ne mi düşünüyordum? Moskova'yı ve senin boynunu. Beni ha? Neden bu denli mutluyum ki? Doğal değil bu. Çok güzel şey, dedi elini öperken. Ben de tersini düşünüyorum. Mutlu oldukça bana daha doğal görünüyor bu durum. Ciddi işleri artık bir yana bırakmışlardı. Kuzma, çayın hazır olduğunu haber vermeye geldiğinde suçlular gibi ayrılıverdiler birbirlerinden. Kentten gelen oldu mu diye sordu Levin Kuzma'ya. Az önce geldiler, paketleri açıyorlar. Kitty çalışma odasından çıkarken çabuk gel yoksa mektupları sensiz okurum dedi. Daha sonra dört elle piyano çalarız. Levin yalnız kalınca defterlerini karısının aldığı yeni çalışma masasına koydu. Yine karısının almış olduğu yeni ve şık bir lavaboda ellerini yıkadı. Aklından geçenleri gülümseyerek isteksiz isteksiz başını salladı. Bir tür pişmanlık içini kemiriyordu. Yaşamı çok boş, çok şımarıkça geçiriyordu. Bundan utanç duyuyordu. Böyle yaşamak hiç iyi değil diye düşünüyordu. Neredeyse 3 aydır bomboş oturuyorum. Bugün ilk kez ciddi olarak çalışmaya oturdum. Sonuç ortada. Çalışmaya başlar başlamaz hemen bıraktım. Her zamanki işlerimi bile yüzüstü bırakıyorum. Tarlalara hiç gitmiyorum. Kimi zaman ondan ayrılmaya dayanamıyorum. Kimi zaman onun sıkılmasından korkuyorum. Oysa ben evlenceye kadar yaşamın önemli olmadığını, gerçek yaşamın ondan sonra başlamayacağını sanırdım. Evleneli 3 ay oldu ama hala tembel tembel oturarak zamanımı harcıyorum. Hayır, böyle süremez bu. Çalışmaya başlamalıyım. Onun suçu değil bu. Ona sitem etmeye hakkım yok. Benim daha kararlı olmam, erkek özgürlüğümü savunmam gerek. Yoksa kötü alışkanlıklar edinirim. Ama bu onun suçu değil, diye düşündü. Kendinden hoşnut olmayan bir insanın hoşnutsuzluğunun nedenini en yakınındaki insanda aramaması çok zordur. Levin de belli belirsiz, Kitty'nin bu işte suçu olmadığını onu suçlayamazdı. Ama aldığı yüzeysel ve havai eğitimin buna neden olduğunu düşünüyordu. Örneğin şu budala Charsky'yi ele alalım. Kitty tüm iyi niyetine karşılık onun saygılı davranmasını sağlayamadı. Ufak tefek ev sıkıntıları, bu konuda çok ilgili olduğunu kabul etmek gerek, tuvaleti ve İngiliz işlemeleri dışında ciddi bir uğraşı yok. Çalışmalarıma çiftliğe, köylülere hiç ilgi duymuyor, müzik ve okuma zevki yok ama yine de iyi bir müzikçi. Hiçbir iş yapmıyor ama yine de yaşamından hoşnut. Levin içinden genç karısını ayıplıyordu. Çünkü onun hem eş, hem evin hanımı, hem de çocuklarını besleyen, onları eğiten bir anne olacağı yorucu bir çalışma dönemine hazırlandığını anlamıyordu. Kitty'nin içgüdüsel olarak yaklaşmakta olduğunu hissettiği bu korkunç çalışmaya hazırlanır, bir yandan da neşeyle yuvasını kurmaya çalışırken, öte yandan şu yanda doya doya tadını çıkardığı aşk ve kaygısızlıkla geçen anlarını uzatmaya hakkı olduğunu hissettiğini anlamıyordu Levin. Levin yukarı çıkınca karısını yeni çay takımıyla yeni gümüş semaverin başında oturmuş gördü. Agafya Mihailovna'ya da küçük masada bir fincan çay vermişti. Sürekli olarak mektuplaştığı Dolly'nin bir mektubunu okuyordu. Agafya Mihailovna Kitty'ye sevgiyle gülümseyerek "Görüyorsunuz ya, hanımımız buraya oturmamı buyurdu," dedi. Bu sözler Levin'e Kitty ile Agafya Mihailovna arasında geçenlerde olan üzücü durumun sona erdiğini gösterdi. Yönetim dizginlerini ele geçirirken yapılan mücadeleyi Kitty kazanmıştı. Ama bu arada Agafya Mihailovna'yı da epey üzmüş, sonunda da kendini yaşlı hizmetçiye sevdirmişti. Kitty bozuk bir yazıyla yazılmış bir mektubu Levin'e uzatırken, "Al sana bir mektup var, onu okudum," dedi. "Sanırım şu kadından, ağabeyinden, hayır okumadım. Bunlar bizimkilerden ve Dolly'den geliyor. Düşünebiliyor musun? Grisha'yı ve Tanya'yı Sarmatskiler'de verilen bir çocuk balosuna götürmüş Dolly. Tanya markiz kılığına girmiş." Levin onu dinlemiyordu. Kızararak ağabeyi Nikolay'ın, eski metresi Maria Nikolayevna'nın mektubunu aldı ve okumaya başladı. Bu kadının yazdığı ikinci mektuptu bu. İlkinde hiç suçu olmadığı halde Nikolay'ın kendisini evden kovduğunu söylüyor, dokunaklı bir saflıkla yoksulluk çektiği halde hiçbir şey istemediğini ama Nikolay Dimitriç'in şimdi yalnız, hasta ve güçsüz kaldığı düşüncesiyle kahrolduğunu ekliyordu. Levin'e ağabeyiyle ilgilenmesi için yalvarıyordu. Bu kez mektubu bambaşkaydı. Maria Nikolayevna, Nikolay Dimitriç'i Moskova'da yeniden bulduğunu, onunla birlikte bir taşra kentine gidip orada bir memurluk bulduğunu anlatıyordu. "Burada," diyordu, "patronuyla kavga etti ve Moskova'ya döndü. Ama yolda öyle kötü hastalandı ki ayağa kalkacağı kuşkulu. Sizi ısrarla soruyor. Üstelik de hiç paramız yok." Kitty gülümseyerek, "Dolly'nin senin hakkında yazdıklarını okusana," dedi. Ama kocasının alt üst olmuş yüzünü görünce hemen sustu. "Ne var, neler oluyor?" "Ağabeyim Nikolay'ın ölmek üzere olduğunu yazıyor bana. Gidiyorum ben." Kitty'nin yüzü değişiverdi. Dolly'yi, Tanya'yı ve Markiz'i bir anda unuttu. "Ne zaman gideceksin?" diye sordu. "Yarın." "Sana girebilir miyim?" Levin sitemle. "Kitty, ne diyorsun sen?" dedi. "Ne diyorsun da ne demek?" dedi Kitty. Önerisinin şaşkınlık yaratmasına öfkelenerek. "Neden gitmeyecekmişim? Sana yük olmam, ben gidiyorum çünkü ağabeyim ölüm döşeğinde. Peki sen neden gitmek istiyorsun?" "Neden gidemezmişim? Ben de aynı neden yüzünden gidiyorum. Benim için böylesine önemli bir anda o yalnızca tek başına sıkılacağını düşünüyor," diye düşündü Levin. Bu düşünce onu üzdü. "Olamaz," dedi ciddi bir tavırla. İşlerin çığırından çıktığını gören Agafya Mihailovna fincanını yavaşça bırakıp çıktı. Kitty bunu fark etmedi bile. Kocasının son sözlerini söylerkenki ses tonu onu çok incitmişti. Çünkü kocasının onun sözlerine önem vermediği belli oluyordu. Kitty öfkeyle, "Ben sana, sen gidersen ben de giderim diyorum," dedi. "Neden gidemezmişim? Neden bunun olanaksız olduğunu söylüyorsun?" Levin kendini tutmaya çalışarak, "Çünkü nereye gideceğimiz, hangi yanında kalacağımız belli değil. Bana allak bayağı olmaktan başka işe yaramazsın." "Hiç de olmam. Bir şey istemiyorum ben. Sen nereye gidersen ben de giderim." "Senin ilişki kuramayacağın bir kadın yüzünden gidemezsin." Neler olduğunu bilmiyorum ve öğrenmek de istemiyorum. Bildiğim tek şey kocamın ağabeyinin ölüm döşeğinde olduğu, kocamın onu görmeye gittiği ve benim de onunla gidebileceğimdir. Kitty, öfkelenme. Böyle ciddi bir durumda çektiğim acıya senin kendi gerçek zayıflığını, yalnız kalma korkusunu karıştırdığını görmenin benim için ne zor olduğunu düşün biraz. Peki yalnız kalmaktan sıkılırsan Moskova'ya git. Kitty öfke ve kırgınlık gözyaşları içinde. Sen böylesin zaten. Bana hep böyle kötü, bayağı düşünceleri yakıştırırsın diye bağırdı. Güçsüz değilim ben. Mutsuz olduğu zaman kocamın yanında olmanın görevi olduğu hissediyorum. Ama sen beni incitiyorsun. Anlamazlıktan geliyorsun. Levin kalkarak. Hayır, böyle köle gibi yaşamak korkunç bir şey. Diye bağırdı. Öfkesini tutacak gücü kalmamıştı. Ama aynı anda kendi kendini vurmakta olduğunu hissetti. Öyleyse neden evlendin? Özgür kalabilirdin. Madem pişman olacaktın neden? Sonra salona kaçıp gitti Kitty. Levin yanına gittiğinde Kitty hıçkırıyordu. Önce onu inandıracak sözleri değil, yatıştıracak sözleri düşündü. Ama Kitty onu dinlemiyor, hiçbir şey kabul etmiyordu. Karısına doğru eğildi, elini tuttu. Kitty elini çekti. Levin karısının elini, saçlarını, sonra yine elini öptü. Kitty hala susuyordu. Ama başını ellerin arasına alıp da ona Kitty dediği zaman yumuşadı. Ağladı ve hemen barıştılar. Ertesi gün birlikte gitmeye karar verdiler. Levin onun yalnızca yararlı olmak için gittiğine inandığını yemin ederek söyledi. Maria Nikolayevna'nın ağabeyinin yanında bulunmasının hiçbir sakıncası olmadığını kabul etti. Ama ruhunun derinliklerinde Kitty'den ve kendinden hoşnut değildi. En gerekli olduğu zaman da gitmesine engel olan Kitty'den hoşnut değildi. Yakın zamanlara kadar Kitty'nin onu sevebileceği mutluluğunu aklından bile geçirmeye cesaret edemezken, şimdi onun kendisini sevmesinden mutsuzluk duyması çok tuhaftı. Sonuna kadar diretmesini bilemediği için kendisinden de hoşnut değildi. Karısıyla ağabeyinin metresinin kaçınılmaz olarak karşılaşacaklarını düşündükçe de canı sıkılıyor, olabilecek olayları gözlerinin önünde canlandırıyordu. Yalnızca karısının, Kitty'sinin bir sokak kadınıyla aynı odada bulunacağı düşüncesi bile onu dehşet ve tiksintiyle ürpertiyordu. Nikolay Levin'in ölüm döşeğinde yattığı Taro Oteli, temizlik, rahatlık hatta şıklık bakımından çok iyi bir amaç güdülerek yapılmış ama müşterileri yüzünden büyük bir hızla kokuşmuş batakhanelere dönüştürülmüştü. Hala modern ve rahat bir yer olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Ama bu iddia yüzünden gerçekten pis olan eski otellerden daha kötüydü durumu. Kapıda duran pis üniformalı, sigara içen, kapıcı görevi yapan asker, dökme demirden basamakları kayganlaşmış, kasvetli, karanlık merdiven, her yeri lekelerle kaplı kara bir frak giymiş garson, pis yemek salonu, yemek salonunda masayı süsleyen mumdan yapılmış tozlu bir demet çiçek, her yerde görülen pislik ve düzensizlik, Levin'in özellikle yeni tadına vardıkları ev yaşantısıyla karşılaştırıldığında midesini bulandırdı. Otelin dıştan görünüşüyle içinin yarattığı düş kırıklığı tiksintisini daha da arttırdı. Her zaman olduğu gibi ne fiyatta bir oda isteklerinin sorulmasından sonra yolculara en iyi odalarının boş olmadığı açıklandı. Birini bir demir yolu denetçisi, ötekini Moskovalı bir avukat, diğerini köyden gelen Prenses Astafyeva tutmuştu. Geriye verebilecekleri bir tek pis oda kalıyordu. Ama bitişikteki odanın da akşama boşalacağına söz verdiler. Levin korktuğuna çabucak uğradığını görerek ve hemen ağabeyinin yanına koşacağı yerde onunla ilgilenmek zorunda kalacağını düşünerek Kitty'ye kızıyordu. Ağabeyi konusunda çok endişeliydi. Kitty'yi sonunda kendilerine verilen odaya götürdü. Ona suçlu gibi bakarak git git dedi. Sesini çıkarmadan odadan çıktı. Kapının yanında geldiklerini öğrenen ama içeri girmeyi göze alamayan Maria Nikolayevna ile burun buruna geldi. Kadın Levin'in Moskova'da gördüğü gibiydi. Sırtında kollarını ve boynunu açık bırakan aynı yünlü giysi vardı. Yüzü yine aynı saf, çiçek bozuğu, yuvarlak ama biraz daha tombullaşmış bir yüzdü. Ne var? Ağabeyin nasıl? Çok kötü. Artık yerinden kalkmıyor. Hep sizi bekliyor. Siz hanımefendiyle misiniz? Levin ilk önce onun neden sıkıldığını anlayamadı ama kadın hemen açıkladı. Ben giderim, ben mutfağa giderim dedi. O çok sevinecektir. Hanımefendiyle geldiğimizi biliyor. Bayanı yurt dışında gördüğünü anımsıyormuş. Levin onun karısından söz ettiğini anladı. Ne yanıt vereceğini bilemedi. Haydi gidelim dedi. Ama daha bir adım atmıştı ki odalarının kapısı açıldı ve Kitty'nin başı uzandı. Karısını böyle uygunsuz bir durumda görünce Levin öfke ve utançla kızardı. Ama Maria Nikolaevna daha beter kızardı. Kadın ezilip büzülmüş, ne diyeceğini ne yapacağını şaşırmıştı. Başörtüsünün uçlarını elleriyle tutmuş, çekiştiriyor, ağlayacakmış gibi duruyordu.
Ayrım sonu.